أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Peygamberimiz Aleyhisselam'ı daha yakından tanımak amacıyla hısımlarını, akrabalarını genişçe gördüğümüz Amcalar Gülistanı'nın Amcalığı 18. bölümle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Amcalarını, yengelerini, amca çocuklarını, bazılarını çok kısa, bazılarını biraz geniş, yani meşhur oldukları kadarıyla biraz geniş sizlerle paylaşmaya çalışıyor. Bu vesileyle Peygamberimiz Aleyhisselam'ı daha yakından tanıma ve tanıtma gayreti içerisinde programımıza devam ediyoruz. Çokça amcası olduğunu söylemiştik. 12 amcası var. Babasıyla beraber 13 kardeş ediyorlar. Bu amcaları sıra sıra görmeye çalışıyoruz. Bugün en son geldiğimiz Abdülkabe amca. Bazı amcaları çok meşhurdur. Herkes bilir. Hayatlarını bilmese bile adlarını bilir. Ama bazı amcaları var ki çoğumuz isimlerini dahi bilmeyiz. Mesela bir tanesi Abdülkabe amca. Bir diğeri mesela Gaydak amca. Bilmiyorum duydunuz mu hiç? Gaydak amca, Abdülkabe amca. Ayrı amcalar bunlar. Kaynaklarımızda bunlar hakkında fazla bilgi yok. Abdülkabe amcanın Mekke'de sayılır sevilir biri olduğu, karakterli biri olduğu, herkes tarafından saygı gördüğü, yüksek saygınlığı olduğu şeklinde böyle yuvarlak rivayetlerin dışında çok fazla bilgi yok. Abdülkabe amca hakkında. Aynı şey Gaydak amca hakkında da geçerli. Bu da Mekke'de yine sayılan, sevilen biri. Onun dışında cömert biri. Bir de öyle bir not buldum kaynaklarda. Efendim işte nasıl yaşamış, ne yapmış bilmiyoruz. Bunlar bu iki amcanın da Peygamberimiz Aleyhisselam'la ne kadar beraberlikleri oldu. Peygamberlik öncesi tabii. Ne kadar beraberlik oldu, nasıl bir hatıraları var, ortak hayatları var. Elimizde bilgi yok. Bundan önce Zübeyir amcayı görürken söylemiştik. Aleyhisselam'ın onunla çok fazla hatıraları var. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın amcalar arasında kıymetli dinleyenlerim. 12 amcasından bunların bir kısmı mesela daha önce gördük. Kusem amca mesela çocukken ölmüş. Diğer amcalarla az çok beraberliği var Peygamberimizin. Bazı amcalarıyla hiç böyle beraberliği var mı yok mu, işte iki amcayı şu anda söyledik. Gaydak amcayla Abdülkabe amca. Bir rivayet yok. İslam tarihi siyer kitaplarında öyle okumalarınızda görüyorsunuz. Resulullah Aleyhisselam'ın İslam'ı tebliğ döneminde 4 tane amcayı görürüz. 4 tane amcayı görürüz. İkisi iman etmedi, ikisi iman etti. İman etmeyenlerden bir tanesi çok yardımcı oldu. Ama iman nasip olmadan vefat etti. Onu genişçe gördük. Ebu Talip amcayı. Şimdi şu anda geldiğimiz amca, amca demiyorum ben buna. Buna amca demiyorum. Ebu Leheb'i göreceğiz şimdi. Çünkü Ebu Leheb'i yani hiçbir yerde ben görmedim şimdiye kadar. Kimse çocuğuna Ebu Leheb adını vermemiş yani. Bu o kadar Resulullah'a düşmanlık etmiş. Ebu Leheb'e sıra geldi efendim. Ebu Leheb, buna amca demeyeceğim. Ara sıra ağzımdan kaçarsa düzelteceğim. Diğer mesela şimdi hayatı hakkında malumat olmadığı halde Gaydak amca diyorum. Yine hayatı hakkında malumat olmadığı halde Abdülkabe amca diyorum. Küçükken vefat ettiği halde Kusem amca diyorum. Efendim Daha önceki sohbetlerde geçmişti, Dırar amca vardı. Ama bunlara amca diyoruz. Ama Ebu Talib'e zaten amca diyoruz. Çok yardım etti. Onu genişçe gördük. Ama sıra Ebu Leheb'e gelince amcasıdır. Öz amcasıdır. Ama buna amca demiyorum ben. Ebu Leheb diye anlatacağım. Şimdi efendim, Ebu Leheb'in İslam tarihinde, siyerde, Resulullah'ın hayatında, İslam'ın yayılma sürecinde en çok karşı koyanların biri olmak üzere çok kötü bir duruşu var. Karı koca. Hanımını da göreceğiz. Yani yengeyi de göreceğiz. Evet, Ebu Leheb Mekke'de doğuyor. Kaynaklarda doğum tarihi verilmiyor. Yeri gelince onu söyleyeceğim ama erkenden söylemiş olayım. Bedir Savaşı'nın zaferi Mekke'ye geldiğinde bu zaferin kahrından geberip gidiyor. Müslümanların zafer kazanmasından o kadar kahrediyor, geberip gidiyor. Ölümü, yani hicretin ikinci yılı, yani miladi 624. O sahneyi genişçe vereceğim ben size. Ama şu anda nerede doğdu, nerede öldü erkenden anlaşılsın diye böyle bir giriş yaptım. Ebu Leheb'in asıl ismi Abdülüzzah. Abdülüzzah. Ebu Leheb kelimesi alev babası, alev, alevli ateş yani, alev babası manasına geldiği gibi yüzü parlak, güzel yüzlü yani. Böyle biri, aynı zamanda hem güzel yüzlü hem de kızdığında yüzü kızıl kızıl olur. Buna da aynı şekilde Ebu Leheb yani böyle ifade edilmiş. Abdülüzzah olarak hiç meşhur geç olmamış, Ebu Leheb olarak meşhur olmuş ve Ebu Leheb isminden de kendisi rahatsız değil. Burayı iyi anlayın diye Ebu Cehil örneği vereyim. Ebu Cehil, müşrikler kendi arasında ona Ebu Cehil demezler. Ona Ebu Cehil diyen peygamberimiz. Amr bin Hişam onun ismi. Amr bin Hişam. Bu adam çok zalim. Aslında bilge bir adam, çok bilge. Böyle bilen bir adamın sorgulamadan, dinlemeden, düşünmeden, bir kez olsun kulak vermeden İslam'a karşı geldiği için zır cahil, ahmak cahil, aptal cahil anlamına peygamberimiz ona Ebu Cehil lakabını taktı. Bütün herkes onu Ebu Cehil diyebilir. Ancak bazen böyle görüyorum, işte film oluyor, dizi oluyor, radyo tiyatrosu oluyor, ne bileyim böyle piyes oluyor, yapıyorlar böyle. İşte diyelim Velid bin Mugire, ya Ebu Cehil diyor mesela. Onlar Ebu Cehil demezler. Ebu Cehil diyen Müslümanlar. Cehaletin babası. Zır cahil anlamına. Ve bundan Ebu Cehil çok rahatsızdır. Ama burada Ebu Leheb parlak yüzlü. Alev babası. Kızdığında yüzü böyle alev gibi oluyor. Yanakları böyle kızıl kızıl oluyor. Ebu Leheb deniyor. Ebu Leheb'e, Ebu Leheb denmesinden Ebu Leheb'in kendisi efendim rahatsız olmuyor. Bir rivayet daha var bu önümde şu anda. Gözlerinin birinin şaşı olduğu da rivayet ediliyor. Bazen şöyle de olabiliyor kıymetli dinleyenlerim. Olumsuz insanlar, İslam'a karşı çıkanlar tarif edilirken bazen çok böyle ezik büzük tarif edilir. Yani hakaretli tarif edilir. Bu da öyle bir şey mümkündür. Mesela Hazreti Ömer'i düşünün şimdi. Hepimiz seviyoruz, sayıyoruz, böyle güçlü, kuvvetli, aslan gibi bir adam. Amenna. Ama saçının çoğu yeri olmadığı, kel olduğu, çok da uzun boylu olmadığı bir rivayet ettiğimizde gözümüzde bir acayip oluyor. Yani şimdi insanları yiğit kılan cüsseleri, bedenleri değil, imanları, gönüllerindeki hakikattir insanı güçlü, kuvvetli kılan. Ebu Leheb yakışıklı bir adam aslında. Yürüyorum güçlü kuvvetli. Ama var mı Ebu Leheb'i seveniniz? Yok. Peki Hazreti Ömer'i sevmeyeniniz var mı? Sevilmez mi mübarek? Tabii seviyoruz. Ebu Leheb kendi toplumu içerisinde de öyle çok fazla sevilen biri değil. Biraz menfaatçi bir adam. Bunları göreceğiz. Şimdi Ebu Leheb'in Peygamberimiz Aleyhisselam'la ilişkisi, iletişim, Peygamberimizin bu nasipsizle ilişkisi, iletişimi noktasında Resulullah'ın doğumundan başlayan bir rivayet paylaşayım. Ebu Leheb'e bir erkek yeğenin doğdu müjdesini getiren Süveybe var. Ebu Leheb'in cariyesidir bu. Süveybe. Bir erkek yeğenin doğdu diye hem erkek hem yeğen, kardeşi yani Abdullah daha önce ölmüş biliyorsunuz. buna sevindiğinden dolayı bu cariyeyi azat ettiği rivayeti var. Yani Resulullah'ın doğumuna, yani erkek yeğenim doğdu sevindiği için o müjdeyi veren cariyesini azat ediyor. Ama Süveybe hakkında çok farklı rivayette de var. Mesela Peygamber aleyhisselam Hatice annemize evlendikten sonra, biliyorsunuz Süveybe anne, ona da anne diyorum ben, Süveybe anne İslam'a girdi, iyi bir hanım sahabedir. Resulullah aleyhisselam'ı emzirmişti asıl süt anneye gidinceye kadar. Dolayısıyla ona da anne muamelesi yapıyordu Peygamber aleyhisselam. Hatice annemizle evlendiğinde Hatice annemiz çok yüklü para vererek Ebu Leheb'ten satın almak istemiş bu köleyi, cariyeyi, hürriyetine kavuşturmak için. Ama Ebu Leheb de onu satmamış ona. Yani becerikli bir hanım Süveybe, satmamış. Böyle rivayet de var. Ancak daha sonra nasıl azat etti o yok. Elimizde bilmiyoruz. Üç rivayeti de vermiş oldum. Yani bir, yeğenin doğduğuna müjde verdiği için azat ediyorum. Hatice anne, iki, Hatice anne alıp azat etmek istiyor, ona vermiyor. Daha sonra, hicretten sonra daha doğrusu, Ebu Leheb bu kadıncağızı azat ediyor ama malumat yok. Abdülmuttalip dedenin diğer oğulları ve aynı zamanda Ebu Leheb'in kardeşleriyle onu karşılaştırdığımız zaman Ebu Leheb'i, onların karakterine sahip biri olmadığı açıkça ortaya çıkıyor. Değişik bir adam yani. Kardeşleri şeref, onur ve haysiyet sahibiyken Ebu Leheb ise mal, mülk, dünyalık peşinde. Yani yanlış anlaşılmasın, dünyalık peşinde olmayanımız yok. Ama Ebu Leheb biraz daha fazla hırslı bir adam. Bencil bir kimse olup sadece kendi menfaatini düşünüyor. Çok zeki bir adam ama. Kafasını ve zekasını şeytani işlerde kullandığı için. Onun maddeci tabiatı kendisini manevi işleri düşünemez hale getirmiş. Allah bundan hepimizi muhafaza etsin. Hep kendini düşünen bir karaktere sahip olduğu için başkalarına yardım edeni asla uzatmaz Ebu Leheb. Hatta kendi aile fertleri arasından kendisine gelip yardım isteyen muhtaçlara bile yardım etmezdi, akrabaları, yakınları. Böyle biri, hırçın tabiatlı, dünya menfaati için her şeyi mübah gören, sadece kendisini düşünen biri. Bu yüzden toplumda pek sevilmiyor. Ama işte zengin biri olduğu için, güçlü biri olduğu için, zengin ve güçlü biri olduğu için itimat ediliyor, sözü dinleniyordu. Bugün aynı aşağı yukarı toplumlar, sen ne kadar kültürlü olsan, bilgili olsan, iyi niyetli olsan, varlık sahibi değilsen, güçlü değilsen, bir zengin gelir, aslında çok da kötü biridir belki ama zenginliğinden, güçlülüğünden dolayı itibar görür. Bu her dönemde böyledir. Bazı kitaplar işte o dönemde böyleydi diyorlar. Ben de onlara cevap veriyorum. Bu dönemde öyle değil mi? Yani genelde böyle bu tip insanlar, yani menfaatçılarından menfaat beklendiği için belki, bilemiyoruz hani. Şimdi efendim, sihir ve İslam tarihi kaynaklarının hepsinde Ebu Leheb İslam'a, Resulullah'a ve ashabına karşı takındığı şiddetli düşmanlık ve saldırganlığı ile tanınır. Oradan biliyorsunuz siz de. Üstelik o, Resulullah Aleyhisselam'ın öz amcası olduğu halde herkesten daha fazla düşmanlık etmesi çokça çirkin tablolarla önümüze konur. Ebu Leheb böyle bir kişi. Amca demiyoruz tabii buna biz. Resulullah Aleyhisselam İslam davetine başladığı zaman sevgili amcalarının da İslam ile şereflenmesini çok arzu ediyordu. Kimler var hayatta? Ebu Talip amca, Ebu Leheb, Hamza amca, Abbas amca. Hayatta bunlar var, dört amca. Öbürleri artık vefat etmiş. Tek tek görüşüyor bunlarla, evlerine gidiyor, anlatıyor, görüşüyor, İslam'a davet ediyor. Diğerlerini onlara sıra gelince anlatacağım için Ebu Talip amcayı genişçe paylaştım sizlerle. Diğer Hamza amcayla Abbas amcayı onlara sıra geldiğinde paylaşacağım için ben burada sadece Ebu Leheb'e Resulullah arasındaki bu Resulullah'ın İslam'ı tebliğ esnasında bu adamdan çektiğini görelim biraz. Ebu Leheb yeğeninin geldiğini haber alınca, tabi yeğenine işte peygamberlik görevi verilmiş, insanları İslam'a tebliğ ediyor. Yani kendisinin erişemeyeceği bir şerefle şereflendiği için yeğeninden onur duyacağına, zaten menfaatçi hırçın bir adam, felaket, kıskançlık ve düşmanlık gösteriyor. Bunu bildiği halde Peygamber aleyhisselam kalkıyor, evine gidiyor. Hem Ebu Leheb'e hem karısına, yani istemeyerek söylüyorum, hem Ebu Leheb amcasına hem de Ummu Cemil yengesine İslam'ı tebliğ edecek. Aleyhisselam kısa hatlarla İslam'ı anlatıyor ve İslam'a davet ediyor. Ben kaynaklarda bu ifadeleri bulamadım. Ne diyor Peygamberimiz? Ama sonrakileri var. Ebu Leheb'in verdiği cevap şu: senin getirdiğini söylediğin din, senin getirdiğini söylediğin din olan İslam'ı kabul edersem eğer, o zaman benim bundaki kazancım ne olacak? Bakın, sorusundan bile belli. Senin getirdiğini söylediğin din olan İslam'ı kabul edersem eğer, o zaman benim bundaki kazancım ne olacak? Bunu soruyor aleyhisselam'a. Resulullah cevap veriyor: diğer bütün iman sahiplerinin kazandıklarını sen de kazanacaksın. Yani o da Resulullah da yuvarlak bir cevap veriyor. Çünkü hepimizin şeyi budur yani. Diğer bütün iman sahiplerinin kazandıklarını sen de kazanacaksın. Ama ben senin amcanım. Bak, oraya geldi mi amca diyor. Ben senin amcanım. Amcan olduğum halde benim bir üstünlüğüm, ayrıcalığım olmayacak mı yani? Aleyhisselam diyor ki, İslam'a girip iman ve İslam ile şereflenip Müslüman olmaktan daha büyük şeref olur mu? Daha ne istiyorsun ki? İslam'a giriyorsun, İslam'la şerefleniyorsun, Müslüman oluyorsun. Bundan daha büyük şeref olur mu? Daha ne istiyorsun? Ebu Leheb öfkeleniyor. Benim gibi şerefli bir adamı diğer insanlarla eşit tutan bir dini istemiyorum ben. Gördünüz mü? Bunun bakışı bu. Benim gibi şerefli bir adamı diğer insanlarla eşit tutan bir dini istemiyorum ben. Üst amca olduğu halde böyle çıkışlar yaparak o kötü karakterini ortaya koymuştu yine. Bu durumda ne kadar kibirli ve kendini beğenmiş, diğer insanlardan üstün olması gerektiği inancına sahip birisi olduğu açıkça ortaya koyuyor. Aynı şey, kaynaklarda bu kısım yok ama şöyle bir ifade var: yenge de orada, Ummu Cemil. Aynı tepkiyi o da gösteriyor. Resulullah Aleyhisselam bu çıkışlara çok üzülmekle beraber defalarca bu eve geliyor. Ama nasipsiz Ebu Leheb, ben burada amca diyorum, yani nasipsiz amca ile nasipsiz yenge, nasipsiz amca ile nasipsiz yenge çok daha ileri giderek daha ilk günlerde en ağır hareketleri yapıyorlar. Çok daha ileri giderek daha ilk günlerde bu amcalar en ağır hareketleri, hakaretleri yapıyorlar maalesef yani. Ben burada biraz tıkanıyorum ve şimdi nasıl konuşacağımı da bilemiyorum. Ama şurayı amca ve yenge demediğim halde burada mecburen diyorum. Nasipsiz amca ile nasipsiz yenge çok daha ileri giderek oldukça ağır hakaretler ediyorlar. Kötü şeyler söylüyorlar. Onların bazıları kaynaklarda var. Ben onları söylemek istemiyorum. Ağrıma gidiyor, elfazı küfüre girer. Yani söyleyin de dinleyin de dinden çıkaracak derecede kötü şeyler söylüyorlar. Niye burada zorlandığımı söyledim. Şimdi başta ben olmak üzere kıymetli dinleyenlerim, hangimiz böyle karşı koyacağını bildiğimiz halde, saldırgan bir tavır takınacağını bildiğimiz halde böyle yakınlarımıza bir şekilde sırf onlara İslam'dan bir şeyler anlatmak için hiç gittik mi? Ya da böyle bir derdimiz oldu mu? Sanırım çoğumuzun böyle bir şeyi yoktur. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın örnekliğini hep söyleriz. Amenna, örnektir, doğrudur. Ama örnek alınması gerekiyor. İşte burada Ebu Leheb'e gidiyor. Evine, amca evi sonuçta. Karısı da orada, yani yenge. Çok ağır hakaretler ediyorlar. Ebu Leheb kafasını ve zekasını şeytani işlerde kullandığı için Resulullah Aleyhisselam'ın davetini bu davete sarılan kimseler için zorluklar ve zahmetler getireceğini sezmişti. Bak adam nereden yaklaşıyor? Bunu az sonra göreceğiz. Açacağım ben burayı. Bu çok önemli. Bu davete yönelen kimselerin yorulacaklarını tahmin etmiş, kendisi rahatına ve menfaatına düşkün biri olduğu için belki İslam'a karşı çıkmış ve direnişini her geçen gün daha da şiddetlendirmişti. Kim? Ebu Leheb. İslam daveti karşısında daha ilk günlerde en büyük tepki ondan gelmişti çünkü. Hem öyle ki ne olup bittiğini anlamak bile istemeden kuru kuruya karşı çıkıyor. Aleyhisselam bir şekilde zoraki anlatsa bile dinlemek bile istemiyor. Hemen karşı çıkıyor. Gizli davet dönemi diye meşhur olan ilk 3 yılda herkesten çok Ebu Leheb karşısında çıkıyor Peygamber Aleyhisselam'ın. Öz yeğeni olduğu, şaka bile olsa asla yalan söylemeyeceğini bildiği halde ona karşı çıkıyor. İtibarını zedelemek ve ona yönelmiş olanları dinlemekten alıkoymak için özellikle toplum içinde rencide edici çok çirkin sözleri söylüyor. Çok ağır hakaretler ediyor. Ebu Leheb kafiri. Yenge de öyle. Ummu Cemil kafiri. Ebu Leheb'in ilk günden itibaren takınmış olduğu tavır Resulullah Aleyhisselam ve Müslümanları çok zor durumlarda bırakıyordu. İslam'ın yayılmaması için, duyulmaması için bütün gücüyle karşılarına çıkıyor, yapmadığını bırakmıyordu Ebu Leheb. Engellemek için her şeyi yapıyor. Hem Ebu Leheb hem karısı Ummu Cemil. Bunu herkes biliyor. Şimdi aklınıza geliyor. Tebbet suresini niye örnek vermediniz diye. Ona sıra gelecek ama şunu bilelim. Resulullah Aleyhisselam kendisine insanlara İslam'a davet emri verildiği zaman en yakınlarından başlıyor. Gizli dönemde. Henüz açık davet değil. En yakınlarından başlıyor. Bunlardan birisi de amcaları. İşte Ebu Leheb de bunlardan biri ve böyle tepkisi çok sert oluyor Ebu Leheb'in, kıymetli dinleyenlerim. Evet efendim. Resulullah Aleyhisselam en yakınlarından başlamak üzere İslam'ı anlatırken Ebu Leheb nasipsizi de sürekli onu yalanlayıp duruyor. Bu amcasının hanımı olan Ummu Cemil adlı yengesi de ondan aşağı kalmıyor. İkisi beraber karı koca o kadar ileri gittiler ki haklarında Tebbet suresi nazil oldu. Haklarında Tebbet suresi nazil oldu. Şimdi Tebbet suresini bilmeyeniniz yoktur. Kıymetli dinleyenler. Değil mi efendim? Tebbet suresini bilmeyeniniz yoktur. Burada Ebu Leheb o kadar ileri gidiyor. O sahneyi anlatacağım ama burada hemen söylemem lazım. Tebbet kelimesi kahrolsun, kurusun, sürünsün, kupkuru olsun, donup kalsın gibi manaları var. Tebbet yeda Ebi Leheb. Ebu Leheb'in elleri kurusun, iki yeri de kurusun, kahrolsun. Allah diyor. Tebbet yeda Ebu Leheb. Ma agna anhu maluhu ve ma keseb. Zengin ya şimdi. Malı mülkü var. Ne malı fayda verdi ona ne de kazandığı başka şeyler. Sayasla naran zâte leheb. Alev alev yanan şiddetli alevli ateşe atılacak o. Memretu karısı da onunla beraber ateşe atılacak. Hammâletel hatab. Üstelik kendisi de kocasını da yakacak olan korkunç ateşi daha da harlandırmak için odun hamalı olarak. Ne demek hocam? İslam'a, Resulullah'a ve Müslümanlara kin ve fesat yükü taşıyan biri olarak şimdi de yani ahirette de odun taşıyarak o korkunç ateşe atılacak. Fi cidina. Bak durdum burada. Fi cidina hablum min mesed. Şimdi hurmalı ipinden bükülmüş bir ip o ateşi, odunları sırtlamış ateşe götürüyor. Tebbet suresi. Cenab-ı Hak bu süreyi çok erken dönemde nazil ediyor. Bir kez daha gelecek bu sahne. Orada bir daha söyleyeceğim bunu ama orada biraz yorum yapacağım. Oraya bazı şeyleri orada açmayı düşünüyorum. Burada şöyle geçiyorum da. Yani neden peki odun taşıma örneğini verdi? Ateşi anladık da ipi var sırtında. İple odun taşıyor, ateşe götürüyor. Kendilerini yakacak ateşi kendileri taşıyor. Anlayabildik mi acaba? Kendilerini yakacak ateşi kendi taşıyor. Şimdi bu Safa Tepesi'ndeki meşhur çağrıda bir kez daha gelecek. Orada bunun kalan boyutunu inşallah söyleyeceğim. Peygamberimiz Aleyhisselam Allah'ın emriyle 3 yıl insanları gizli gizli davet etti. Bu gizli davet denince bazen yanlış anlaşılıyor. Kimsenin haberi yok gibi değil. Bütün Mekke halkı duyuyor. Gizli şu. Mesela Aleyhisselam işte amca evine gidiyor. Hala evine gidiyor. Komşusunun evine gidiyor. Onları davet ediyor. Bu şekilde İslam'ı anlatıyor. Yani onları bir yere toplayıp dışarıda bir yerde açık açık herkesin gördüğü bir alanda ey insanlar İslam'a girin şeklinde ifade olmayan döneme biz gizli davet dönemi diyoruz. Özel davet yani. Yoksa 3 sene boyunca kimsenin haberi olmadı böyle bir şey yoktur. Şimdi bu radyo programı olduğu için bu ayrıntıya gelemiyorum ama nazil olan ayeti kerimelere baktığımız zaman daha ilk tebliğde Mekke'nin önde gelenlerinin nasıl karşı çıktıklarını, Cenab-ı Hakk'ın da onları nasıl rencide ettiğini, açıkça uyardığını görürüz ayetlerde. Ama konum o değil, konum Ebu Leheb. Allah-u Teala Hazretleri Celle Celaluhu önce kendi aşiretinden, yakınlarından en yakınlarını uyar. Ayetini nazil etti Cenab-ı Hak. Önce en yakınlarını uyar. Ve enzir aşireteke akrabin ayeti. Ne demek? Ben kısa, çünkü konum İslam'ın yayılış süreci değil. Amcaları anlatıyorum. Açık daveti emrediyor. Yakınlarından başla diyor. Yakınları kimlerdir? Amcaları, yengeleri, halaları, enişteleri, dayıları, yengeleri, amca, hala, dayı, teyzeleri, enişteleri. Aleyhisselam'ın amcaları görüyoruz, var. Yengeleri görüyoruz, var. Dayıları, 2 tane dayısı var. Yengeleri var, görüyoruz. Halaları var, 6 tane. Biliyoruz, görüyoruz. Enişteleri var. Aleyhisselam'ın teyzeleri yoktur. Öz teyze yoktur. Teyze makamında hanımlar var. Ama bizim bildiğimiz anlamda Resulullah'ın teyzeleri yoktur. Bu amcaları bitirdiğimiz zaman Resulullah'ın dayılarını da inşallah işlemeye çalışacağız beraber. Yani genellikle Resulullah'ın dayıları pek bilinmiyor. Onları da inşallah ben sizlerle paylaşacağım. Şimdi burada önce kendi yakınlarını, kendi aşiretinden akrabalarını uyar emri verilince Resulullah Aleyhisselam ne yapacak? Yani akrabalarını uyaracak ama toptan uyarması gerekiyor. Artık açıkça yani. Dışarıda biri toplayamayacak. Çünkü Allah'ın emri herkese, hani millete değil, yakınlarına. Oradan başla diyor. Evi geniş Aleyhisselam'ın. Hatice annemiz de evli. Ev büyük. Amcalarını, yengelerini, amca çocuklarını, halalarını, eniştelerini, hala çocuklarını, dayılarını, yengelerini, dayı çocuklarını, bunlardan yetişkinleri. Yani kaynaklarımız 40 civarında diyor. İnsanı eve davet ediyor. İşte bu davet esnasında en yakınlarının yakınlıklarını ve tavırları çok düşündürücü tarzda ortaya çıktı. Yakın kimdir? Yakın görünen kimdir? Gerçek yakın kimdir? Çok yakın olduğu halde kan, çok uzak olan kimdir? İşte bu sahne. Resulullah Aleyhisselam'ın hısım akrabaları başta olmak üzere içinde yaşadığı toplumuyla nasıl bir iletişim ve güzel bir uyum içinde olduğunu bilmeyeniniz yoktur. Ancak bunca güzel ve onurlu duruşa rağmen, en yakınlarını İslam'a davet etme sahnesi üzerinde durulması gereken ibretli sahnelerle doludur. İbretli. Şimdi Ebu Leheb amca başta olmak üzere bu sahnenin tüm ayrıntılarını değil bu kısmı görmeye çalışalım. Ama bu sahneye de şöyle bir giriş yapayım ben. İslam güneşinin doğuşundan bu yana 3 yıl geçmişti. Bu 3 yıl boyunca Resulullah Aleyhisselam başta olmak üzere ashab-ı kiramın münferit gayretleriyle iman halkası bir hayli genişlemişti. Buraya lütfen dikkat edin. Yani Resulullah anlatıyor, İslam'a giren, İslam'a girip bir kenara çekilmiyor. O da anlatmaya başlıyor. Yani şimdi siz sadece radyoda dinlediniz ya da öğrenciyseniz okulda dinlediniz ya camide ya salonda bir yerde ya bir kitap okudunuz tamam öyle değil. Bunları anlatmakla sorumlusunuz. Yani insanlara herkese lazım olan şeyleri anlatmakla da sorumluyuz. Böyle bir hususiyet var. Mekke halkı bu değişim ve yeni oluşumun farkına varmış. Artık mesele çoğu insan tarafından bilinir ve konuşulur bir hale gelmişti. Bu önemli yani. Bilinir ve konuşulur bir hale gelmişti. Ne? İslam. Mekke'de bu yeni oluşumdan herkes haberdar olmuştu yani. Bak bir yandan gizli diyoruz ama herkesin haberi var. Buradaki gizliden maksat yani şahstan şahsa özel. Yani açık havada şurada burada genel bir çağrı değil. Fert fert olduğu için o yüzden ifade gizli kullanılıyor. Çünkü bu davet dönemi 3 yıl sürmüş. Davet gizli olsa da bütün Mekke haberdar olmuştu. Şimdi efendim, şöyle bir baktığımız zaman nasıl bir tablo çıkıyor önümüze bunu anlamak durumundayız. Nedir? Mesela 3 yıl geçti ya, hiç merak ediyor musunuz? Acaba kaç kişi iman etmiş olabilir 3 yılda? Ben size rakamları vereyim. İşte ilk Müslümanlar 4 kişi verilir. Değişik kategoriden yani erkeklerden, kadınlardan, çocuklardan, körülerden diye. Ama mesela erkeklerden diyor. Şimdi Hazreti Ebu Bekir, yetişkin erkek mesela. Bu şimdi bunun karısı var, çocukları var. Eve gidiyor anlatıyor. Çocuklardan diyoruz Hazreti Ali var. Anası var, babası var, kardeşi var. Eve gidip anlatıyor. Kadınlardan diyoruz Hatice annemiz zaten Resulullah'ın hanımı. Bunda kardeşleri var. Bunda çevresi var. Sadece karı koca değil yani. Çocukları var. Resulullah'ın çocukları. Bir tek Zeyd bin Harise şu anda orada yalnız yani. O yüzden ben size rakam veriyorum. Genelde tüm İslam tarihi kitapları Peygamber Aleyhisselam'ın gizli dönemde İslam'a anlattığı dönemlerde Darul Erkam, Erkam'ın evi çok büyük faaliyet yapıyor. Orada İslam'a girenler listeye baktığımız zaman Darul Erkam'da İslam'a girenler ama atlamayın şimdi Darul Erkam'dan önce de İslam'a girenler var. Yani İslam'ın anlatılacağı, insanların bir araya toplanacağı, herkese duyurulacağı değil, özel çağrılıp bir yer henüz oluşmamışken Darul Erkam öncesi 67 kişinin adını buluyoruz. Erkeğiyle kadınıyla. 67. Yani bu kaynaklara geçin. Bu 80-90'da olur ama 100'ü geçmez. 67 isim görüyoruz. Bu ilk yani dönemlerde Darul Erkam'ın ne zaman faaliyete başladığı ilk 1-2 sene içinde o da yine gizlilik dönemi. Darul Erkam'da ise İslam'a girenlerin sayısı 68 olarak veriliyor. Şimdi topluyorum ikisini, ne yapıyor? 135 ediyor. Bunlar kaynaklara geçen isimler. Kendini gizleyenler var, bilmiyoruz. Ama o zaman yuvarlak konuşsak demek ki 150 civarında. Yani yuvarlak söylüyorum. 150'ye takılmayın. 3 sene boyunca epey kişiye ulaşılmış. Yani bir konferans, bir seminer veriyoruz ya veya camide vaaz ediyoruz ya. Yani onları yapmadan böyle evlerde, tenayirde bir araya gelerek bir şekilde o ona aktara efendim yuvarlak 150 kişiye yakın kişinin İslam'a girdiğini görüyoruz. Bu kadar kişinin. Şimdi İslam davetinin açık ve toplu olarak ilk defa yakınlarının davet edilmesi şeklinde ilahi emir gelince ve enzir aşiretekel akrabin, yakınlarını uyar emri gelince hareket de o yolda yapıldı. Bu hareket her dönem için geçerlidir. Önce yakınımızdan, eşimizden, dostumuzdan, sevdiğimizden başlayacağız. Bu ilahi emir ile artık davet ve tebliğ münferit ve giziden gizli, yani şahıstan şahsa ve gizli gizli değil, bundan sonra açıktan ve büyük kitleler hedeflenerek yapılacak. Açıktan ve büyük kitleler hedeflenerek yapılacak ki öyle de oldu. Öyle de oldu. Bu yüce ferman ile harekete geçen Resulullah Aleyhisselam ilk önce yakınlarını davet etti. Bu yakınları arasında yakın akrabalar başta olmak üzere akraba olmayan birkaç kişi de görüyoruz. O yüzden ben şöyle cümle kullanıyorum. İlk önce yakınları başta olmak üzere bütün insanlığı cahiliye bataklığından İslam gülistanına, maddi ve manevi saadet yoluna davet edecek sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın emri bu yönde. Hayatı boyunca her yerde olduğu gibi burada da hanımlar ve anneler sultanı Hazreti Hatice annemizin emeğini görmezsek ayıp olur. Şimdi bütün kitaplarda, şimdi şu an beni dinleyen hanım, erkek, çocuk, kim dinliyorsa şu anda hepinizi tekrar selamlamış olayım ama yani şu verdiğim sahneyi hepiniz biliyorsunuz. Peygamber Aleyhisselam'a açık davet emredilince insanları eve topladı. Ali de hizmette bulundu. Onlara davet, İslam'ı anlattı. Ev kimin? Hatice annenin. Peki bu kadın nerede? İnsanları eve çağırdığınız zaman evin kadınını unutmak, bu çok gaflettir yani. Gaflet bile değil bu. Daha ağır bir şey. Evde bir kadın var ya, eve. Şimdi bir mesela ben şimdi erkek olarak eve misafir davet ettiğim zaman yemek yedireceğim. Yük kimin üzerindedir? Yemeği ben mi yapıyorum? Yok, evde hanım var. Hiç hanımdan bahsetmiyorum. Eve getirdik, ikram ettik, İslam'ı anlattık. Oh ne kadar kolay. O yüzden İslam'ın ilk açılım sürecinde kadın fonksiyonu öne çıkıyor. Burada yani Hatice annemiz, onun evi. Resulullah'ın kızları var. 4 tane gül gibi kız var. Bunlar evdeler. Bunları hiç görmüyoruz. Tamam, Hazreti Ali, Hazreti Zeyd hizmette bulunuyorlar. Ama ev Hatice annemizin evi. Dolayısıyla onu görmemek olmaz. İslam davetinin ana merkezi olan o sımsıcak ve samimi evini herkese açıyor Hatice annemiz. Ve bu kutlu evde davet yemeği tertip ediyor. Şimdi evin erkeği hanımına güvenmese eve böyle kalabalık misafir davet edebilir mi? Mümkün değil. Ha bazen çat kapı gidersiniz. Misafirlere mecburen ayıp olur diye, yani tebessüm içten gelir, sırıtmak mecburiyettendir. Yani sırıtırsınız mecburiyetten, hoş geldin, beş geldin falan. Yani istemediğin biri ise bir şekilde uğurlarsınız, kurtulursunuz, amenna. Ama düşünün şimdi, evin hanımının haberi yok. Efendim işte şu kadar kişi, kıymeti dinleyelim, 40 kişiden bahsediyorum. Yani yuvarlak 40 diye geçiyor. Yani bu 38 de olur, 50, 45 de olur yani. Yuvarlak 40 kişi yani, 3-5 kişi değil. Ve bunlara yemek ikram edeceksiniz. O kadar kişi eve gelecek, evin hanımından bahsetmiyorsunuz, olur mu bu? Bu olmaz. İşte o yüzden Hatice anneyi burada unutmayacağız. Bugünlere kadar Hatice annemiz evinde çok davet vermişti. Böyle yani herkesi değil. İşte 5 kişi, 10 kişi, 20 kişi duruma göre. Ama şimdi kitlelere açılıyor. Üstelik bundan sonra da bu ve benzeri yemekli davetlerin ardı arkası kesilmeyecekti. Hadi bakalım katlana şimdi. Gönülden gelen ikramlarla açılmaya çalışılan kapıdan Allah davası ardına girilmeye çalışılacaktı. Yani Allah davasını, İslam'ı anlatmak için gönüller açılacak ki evde açılsın. Gönlü açılmayanın evi açılmaz. Gönlü dar olanın evi dar olur. Gönlü müsait olmayanın evi de müsait olmaz. Gönül açıldı mı evde müsait olur, her şey müsait olur. Katlanmaktan kurtulursunuz, paylaşmaya geçersiniz. Öyle bir güzellik var. Katlanmaktan kurtulup paylaşmaya geçmek. Bugün bırakınız misafirleri, aile bile eşler arasında halen çokça ben dinliyorum, duyuyorum, görüyorum. Eşler birbirlerine katlanıyor. Anne baba çocuklara katlanıyor. Çocuklar anne babaya katlanıyor. Böyle mecburiyetten böyle itici, kakıcı, aileye benzemeyen bir aile hayatı yaşıyoruz. Aile paylaşım ve saadet yuvasıdır. Bunun da en başında merkezde oturan isim Hatice annemiz ile Peygamberimiz aleyhisselamdır. Erkeksek Peygamberimizi örnek alacağız. Hanımsak Hatice anneyi örnek alacağız. Çocuklarsak onun çocuklarını örnek alacağız. Yol budur. Başka yol yok. İşte bundan dolayı Hatice annemiz sürekli yemekler tertip ediyor, hazırlıyor. Hazreti Ali ve Hazreti Zeyd de bu yemeği insanlara davet ediyor. Onların hizmetlerine koşuyor. Ve bu böyle başlamış, böyle gidiyor. Gittikçe yoğunlaşıyor. Bir defaya mahsus değil. Şimdi şu anki bile iki defa üst üste yapılacak. Şu an geldiğimiz yer. Evet. Normalde konumuz Ebu Leheb. Ama burada niye durdum? Şimdi anlayacaksınız. Bu kutlu evde hazırlık yapıldı. Hazreti Ali'ye Resulullah görev verdi. İşte şunları şunları çağır diye eve davet etti. Resulullah Aleyhisselam her ne olursa olsun kendisine vahyolunan emri yerine getirmekle mükellef. Bizim de durumumuz Allah bir şey emrediyorsa emri tartışmak, yorumlamak değil, emri yerine getirmekle mükellefiz. Bundan dolayı verilen talimatın gereğini hemen yerine getirmeye koyuluyor aleyhisselam. Kendi evinde yemek ziyafeti veriyor. Az önce Hatice anne ile bunu ifade ettim. Evet. Böylece çokça ziyafet vermekle birlikte bu biraz daha farklı ve oldukça geniş yelpazeli bir davet oluyor şimdiki. Yakınlarını bu şekilde toplu olarak ilk defa evinde İslam'a davet edecek ama ondan önce yemek ikramı yapacak, dostça sıcak bir ortam oluşturacak, davetini orada yapacak. İşte yöntem budur. Resulullah Aleyhisselam'ın önümüze koyduğu yakınlara yönelik tebliğ yöntemi. Davetler amcaları, yengeleri ve amca çocukları. Halaları, enişteleri ve hala çocukları. Dayıları, yengeleri ve dayı çocukları. Az önce söyledim. Bu çocukların hepsi yetişkinler arasından seçiliyor. Yuvarlak 40 kişiyi bulan bir davet. Bunlar geliyorlar. Aleyhisselam bunlara ikramda bulunuyor. Hazreti Ali ile Hazreti Zeyd de hizmetleri görüyor, yeniyor, içiliyor ve sıra İslam'ı davete geliyor. Ancak burada atlamamam gereken bir şey var. Aleyhisselam mesela bir parça et getiriyor. Bir but yani. 40 kişi var. O butu 2 kişi bitirir. Bismillah yiyiniz diyor. Buttan et koparıyor, tek tek tek veriyor. But bitmiyor. Bir büyükçe bardakla süt getirtiriyor. Bismillah içiniz diyor. Herkes içiyor, süt bitmiyor. Böyle bir ikram yapıyor. Şimdi bazen yanlış ifade kullanıyoruz. Bu hata hepimiz yaparız. Ben de yaparım, Allah korusun. Peygamber onlara mucize gösterdi. Mucize gösterilmez. Mucize Cenab-ı Hak tarafından ortaya konur. Neye benziyor? Hazreti Muhammed'in peygamber olması sallallahu aleyhi ve sellem ifadesine benziyor. Peygamber olunmaz. Peygamber gönderilir. Erselna diyor Allah. Gönderdik diyor. Yaptık demiyor. Faalna demiyor. Erselna diyor. Biz gönderdik. Peygamber aleyhisselam onlara işte ikram ediyor. Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Hatice'nin kızlarıyla beraber hazırlamış. Hazreti Ali ile Hazreti Zeyd evde koşuşturup yani hizmet yapıyorlar. Bugün garsonluk gibi. Aleyhisselam da işte etleri parçalıyor. Bizzat kendi eliyle takdim ediyor. Biraz olağanüstü bir durumlarda görülüyor. Burada mesela mesajı vermeye geliyor. Ancak mesajı verebilmek için bizim bir hafta beklememiz gerekiyor. Çünkü süremiz doldu kıymetli dinleyenlerim. İnşallah bu mesajı ve sonrasını önümüzdeki hafta ve sonrasında sizlerle paylaşmak üzere bugün burada noktayı koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.